Birinci ayrım. 6 nokta Körler Kütüphanesi adına Filyo Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı İkon. Yazarı Frederick Forsyth. Özgün adı Icon. Çevirmeni Meral Gasparalı. Türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi. 1. basım Ekim 1997. ISBN numarası 975-405-720-6. Bu kitap 478 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 7 Mart 2013. Kurum telefonu 0312-363-77-46. Arka kapak. 1999 yazı. Kıtlık, yüksek enflasyon, yolsuzluklar ve işsizlik Rusya'yı anarşinin eşiğine getirmiştir. Aynı yıl eski bir çavuş olan Igor Komarov Vatansever Güçler Partisi başkanlığına yükselmiştir. 2000 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacağı kesin gibidir. Parlak vaatlerle bütün Rusların kalbine girmiştir. Rusya'ya yeniden doğuşu vaat eden bu altın sesli adamın gücü nedir? Parti merkezinden çalınan bir belge Washington ve Londra'da geçmişi anımsayanları dehşete düşürmüştür. Batı'daki eski devlet adamlarından oluşan bir grup, Komarov'la ilgili gerçeği Rus halkına duyurabilecek tek adamı Rusya'ya yollamaya karar verir. Jason Monk'a iki görev verilmiştir. Her ne pahasına olursa olsun Komarov'u durdurup Rus ulusunu bir ikona, bir simgeye kavuşturmak ve Komarov'un güvenlik şefi Albay Grishin'le hesaplaşmak. Bunları yapabilmek için hayatta kalmak gerekmektedir. Ne var ki karşısındakiler çok tehlikeli ve acımasızdırlar. Zaman ise kısa, hem de çok kısadır. 1. Bölüm 1. Küçük bir ekmek somunu fiyatının 1 milyon rubleyi aştığı yazdı. O yaz buğday rekoltesinin çok düşük olduğu 3. yıl ve 3 haneli enflasyonun 2. yılıydı. Uzak taşra kentlerinin arka sokaklarında Rusların gıdasızlıktan ölmeye başladıkları ilk yazdı. Cumhurbaşkanının yardımın yetişemeyeceği kadar uzaktayken limuzinin içinde yığılıp kaldığı, yaşlı bir hademenin de bir belgeyi çaldığı yazdı. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktı. 1999 yazıydı. O öğleden sonra hava sıcaktı. İnsanı bunaltacak kadar sıcak. Kapıcının kulübesinden çıkıp hükümet binasının büyük ahşap kapılarını açması için defalarca klakson çalınması gerekmişti. Uzun siyah Mercedes kemerin altından geçerek Staraya Ploşa'da çıkarken başkanın özel koruması penceresini indirip kapıcıyı selam durması için uyardı. Rus malı Çayka olan ikinci araba limuzini izlerken şaşkın kapıcı selam olarak algılanacağını umut ettiği bir hareket yaptı. Hemen arkasından arabalar uzaklaşıp gözden kayboldu. Mercedes'in arka koltuğunda yalnız başına oturan Başkan Çerkasov derin düşüncelere dalmış görünüyordu. Asker olan şoförü ve Alfa grubu tarafından kendisine tahsis edilen özel koruması ön koltukta oturmaktaydı. Moskova'nın son kasvetli varoşları yerini kırlara ve tarlalara bırakırken Rusya Cumhurbaşkanı'nın yoğun bir sıkıntının pençesinde olduğu gözden kaçmıyordu. 3 yıl önce hasta olan Yeltsin'in yerini almıştı. Ne çare ki ülkesinin göz göre göre sefalete sürüklenmesine tanık olduğu hayatının en mutsuz 3 yılıydı bu dönem. Ekonomiyi kalkındırması amacıyla bizzat Yeltsin tarafından teknokrat olarak atanmış bir başbakan olduğu 1995 yılında Rus halkı yeni bir parlamento ya da Duma seçmek için seçimlere gitmişti. Duma seçimlerinin yaşamsal bir önemi olduğu söylenemezdi. Bundan önceki yıllarda parlamentonun gücü büyük ölçüde Boris Yeltsin'in çabalarıyla giderek cumhurbaşkanlığına kaymıştı. 1991 Ağustos'undaki darbe girişimi sırasında bir tanka atlayan iri yarı Sibiryalı, büyük bir demokrasi kahramanı olarak yalnız Rusya'nın değil, Batı'nın da hayranlığını kazanmış, böylece cumhurbaşkanlığına yerleşmişti. Ne yazık ki 4 yıl sonra 1995 kışında aynı Yeltsin kırık bir bebekten farksızdı. 3 ayın içinde ikinci kalp krizini de atlattıktan sonra aldığı ilaçlar yüzünden gittikçe şişen ve nefes darlığı çeken Yeltsin, Moskova'nın kuzeyinde bulunan Serçe Tepelerindeki bir klinikten parlamento seçimlerini izlemiş ve kendi siyasal koruması altındakilerin delegeler arasında 3. sıraya itilmelerine tanık olmuştu. Bunun Batı demokrasilerindeki kadar önemli olmayışının tek nedeni gerçek gücün büyük bölümünün Cumhurbaşkanı'nın elinde bulunmasıydı. Rusya'nın da Birleşik Amerika gibi yetkili bir cumhurbaşkanlığı vardı. Ama Birleşik Amerika'dan farklı olarak Kongre'nin Beyaz Saray üzerindeki yasama ve yürütme alanlarındaki denetleme yetkisi Rusya'da yoktu. Yeltsin kararnamelerle ülkeyi yönetebilirdi ve yönetiyordu da. Ancak parlamento seçimleri en azından rüzgarın hangi yönde estiğini göstermiş ve 1996 Haziran'ında yapılması kararlaşan çok daha önemli başkanlık seçimlerini yönlendirecek eğilime işaret etmişti. 1995 kışında politika ufkundaki yeni güç, garip değil mi, komünistlerdi. Komünist zorbalığında geçen 70 yıldan, Gorbaçov devrimlerinin biçimlendirdiği 5 yıldan ve Yeltsin'li 5 yıldan sonra Rus halkı eski günleri nostaljiyle anımsamaya başlamıştı. Gennady Ziyuganov'un liderliğindeki komünistler eski günlerdeki koşulların pes pembe bir portresini çiziyorlardı. Garantili işler, güvenceli ücretler, erişilebilir fiyatlarda yiyecekler, dahası kanun ve düzen. KGB'nin despotluğundan, Gulag takım adalarında insanların köle gibi çalıştırıldığı çalışma kamplarından, her türlü hareket ve ifade özgürlüğünün şiddetle bastırılmasından hiç söz yoktu. Bir zamanlar göklere çıkarılan iki kurtarıcı, kapitalizm ve demokrasi, Rus seçmenlerini büyük bir düş kırıklığına uğratmıştı. Hele demokrasi horgörüyle ağza alınıyordu. Her tarafı saran yolsuzluklara ve suçlara bakan birçok Rus'un gözünde koskoca bir yalandı demokrasi. Parlamento seçimlerinde atılan oyların sayımı yapıldığında gizli komünistlerin Duma'da en büyük milletvekili topluluğuna ve bu meclisin sözcüsüne atama hakkına sahip oldukları görüldü. Öbür uçta görünürde komünistlerle taban tabana zıt olan ve alay eder gibi Liberal Demokrat Parti diye adlandırılmış Vladimir Jirinovski'nin neofaşistleri yer alıyordu. Garip davranış ve müstehcen değiş meraklısı olan bu kaba demagog 1991 seçimlerinde şaşılacak derecede başarılı olmuştu. Ama şimdi yıldızı sönme yolundaydı. Yine de onu en büyük ikinci milletvekili çoğunluğundan yoksun edecek kadar sönmemişti. Ortada ise kendi getirdikleri ekonomik ve sosyal reformlara bağlı kalmış merkez partiler bulunmaktaydı. Onlar da 3. sırada yer alıyorlardı. Bu seçimlerin gerçek anlamı 1996 Cumhurbaşkanlığı yarışının zeminini hazırlamasıydı. Duma seçimlerine itiraz eden bağımsız 43 parti vardı ve başlıca parti liderlerinin çoğu bir birleşme programının kendileri için en yararlı çözüm olacağına inanıyorlardı. Gizli komünistler yazdan önce doğal dostları olan Köylü Partisi ile birleşerek Sosyalist Birliği'ni kurdular. Eski Sovyetler Birliği'nin baş harflerini taşıdığından gerçekten de akıllıca seçilmiş bir addı bu. Ziyuganov da lider olarak kaldı. Sağ uçta da birleşme girişimleri fark ediliyor ama Jirinovski tarafından bunlara şiddetle karşı konuyordu. Çılgın Vlad öbür sağcı iziplerin yardımı olmaksızın da cumhurbaşkanlığını kazanabileceğini hesaplıyordu. Rusya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri Fransa'da olduğu gibi iki turlu yapılır. Birinci turda bütün adaylar birbirleriyle yarışırlar. Yalnız birinci ve ikinci gelen adaylar ikinci raunda katılmaya hak kazanırlar. Üçüncü gelmenin hiçbir yararı yoktur. Jirinovski ise üçüncü geldi. Sağ uçtaki siyasal düşünürler ona müthiş kızmışlardı. Merkezdeki bir düzine parti birleşerek Demokratik İttifakı oluşturdular. 1996 ilkbaharında kilit sorun Boris Yeltsin'in yarışa katılıp cumhurbaşkanlığını kazanabilecek durumda olup olmayacağıydı. Yeltsin'in düşüşü sonradan tarihçiler tarafından tek bir kelimeyle özetlenecekti. Çeçenistan. 12 ay önce Çile'den çıkan Yeltsin Rus ordusuyla hava kuvvetlerinin bütün gücünü savaşçı bir küçük dağ kavminin üzerine sürmüştü. Bu kavmin liderliğine soyunan kişi Moskova'dan tam bir bağımsızlıkla ısrar ediyordu. Çeçen sorunu yeni değildi. Direnişleri Çarlar dönemine, hatta bunun bile öncelerine uzanıyordu. Çeşitli çarlar ve hepsinin en zalimi olan Joseph Stalin tarafından başlatılan soykırıma rağmen ayakta kalabilmişlerdi. Minik vatanlarının harabeye çevrilmesine, sürgünlere ve katliamlara karşın yılmamışlar ve savaşmayı sürdürmüşlerdi. Rus silahlı kuvvetlerini bütün güçleriyle Çeçenlerin üzerine göndermek düşünmeden verilmiş bir karardı. Sonucu da Çeçen başkenti Grozny'de taş üstünde taş kalmaması ve sayısız Rus askerinin savaştan plastik torbalar içinde geri yollanması oldu. Başkentleri enkaz yığınına dönen ve büyük ölçüde yozlaşmış Rus generalleri tarafından kendilerine satılmış silahlarla tepeden tırnağa silahlanan Çeçenler çok iyi bildikleri dağlara çekildiler ve buralardan atılamadılar. Afganistan'ı istila edip elinde tutmaya çalışırken utandırıcı Vietnam'ını yaşayan aynı Rus ordusu şimdi Kafkas sıra dağlarının vahşi bayırlarında bir ikinci Vietnam yaratmıştı. Boris Yeltsin eğer geleneksel Rus modeline uygun güçlü adam olduğunu kanıtlamak için Çeçen seferine giriştiyse de bu çabası başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 1995 yılı boyunca kesin zaferi özlemiş ancak bu kesin zafer sürekli ondan kaçmıştır. Genç oğullarının Kafkasya'dan plastik torbalar içinde döndüğünü görünce Rus halkı şiddetli birer Çeçen düşmanı kesilmişti. Aynı zamanda onlara zaferi sunamayan adama karşı da cephe almışlardı. Yeltsin yaz başında büyük kişisel çabalardan sonra yarışı kazanarak tekrar cumhurbaşkanı oldu. Ama bir yıl sonra gitmiş bulunuyordu. İktidar bu kez geniş kapsamlı Demokratik İttifak'ın içindeki Rus Anavatan Partisi'nin lideri teknokrat Joseph Cherkasov'un eline geçti. Cherkasov görünüşe göre iyi bir başlangıç yaptı. Batı'nın iyi niyetini, daha önemlisi Rus ekonomisini yapılandırması için mali kredilerini elde etmişti. Batı'nın önerilerine uyarak Çeçenistan'la bir barış antlaşması yaptı ve intikamı susamış Ruslar her ne kadar Çeçenlerin ayaklanmalarının sonuçlarından yakayı kurtarmaları düşüncesinden nefret ediyor olsalar da askerlerin eve dönebilmeleri bir sevinç kaynağı oldu. Ama aradan 18 ay geçmeden işler ters gitmeye başladı. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi Rus mafyasının soygunculuğu sonunda Rus ekonomisi için taşınamayacak kadar ağırlaşmıştı. İkinci nedense bir başka çılgınca maceraya girişilmesiydi. Rusya'nın zenginliğinin %90'ına sahip Sibirya'nın 1997 sonlarında Rus Birliği'nden ayrılması tehlikesi baş göstermişti. Sibirya Rus eyaletlerinin içinde en vahşisiydi. Oysa bölgenin devamlı don tabakasının altında hemen hemen el sürülmemiş olan ve Suudi Arabistan'ın bile yanında yoksul görüneceği petrol ve gaz rezervleri yatıyordu. Ayrıca altın, elmas, boksit, manganez, tungsten, nikel ve platin de vardı. 90'lı yılların sonlarında Sibirya hala bu gezegenin son yerleşilmemiş bölgesiydi. Sorunlar bazı Japonların ve çoğunlukla da Güney Kore'nin yeraltı dünyasının elçilerinin Sibirya'yı dolaşarak halkı Rusya'dan ayrılmaya teşvik ettiklerine dair raporların Moskova'ya ulaşmasıyla başladı. Dalkavuk çevresinin yersiz öğütlerine kanan ve önceliğin Çeçenistan'daki yanlışlarını unutmuş görünen Başkan Cherkasov orduyu doğuya yolladı. Hiçbir askeri çözüme ulaşılamayan 12 ayın sonunda başkan Sibiryalılara daha fazla özerklik ve kendi zenginlikleri üzerine daha fazla hak tanıyan bir anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldı. Dahası bu macera 3 haneli enflasyonu başlattı. Hükümet para basarak sıkıntıyı geçiştirmeye çalıştı. 90'lı yılların ortalarındaki dolar başına 5000 ruble kuru 1999 yazında bir anı olarak kalmıştı. Kuban bölgesinin kara topraklarında 1997 ve 1998'de buğday rekoltesi çok düşük olmuş, Sibirya'dan gelen ürünse partizanların rayları havaya uçurması nedeniyle çürümüştü. Kentlerde ekmek fiyatları katlanıyordu. Başkan Cherkasov koltuğuna sımsıkı sarılmış olsa bile belli ki artık iktidarda değildi. En azından kendilerine yetecek kadar yiyecek üretmesi gereken kırsal alanlarda koşullar en kötü düzeydeydi. Yeterli paradan ve adamdan yoksun olan ve temel yapıları çöken çiftlikler işletilmeden duruyor, zengin topraklarında sadece yabani otlar yetişiyordu. İstasyonlarda duran trenler anında çoğu yaşlı köylüler tarafından çevriliyor, bu kişiler para ve tercihan yiyecek karşılığında yolculara ev eşyalarını, giysilerini ve biblolarını teklif ediyorlardı. Ama bunları kabul eden azdı. Ülkenin başkenti ve vitrini Moskova'da yoksullar, Moskva nehri boyundaki rıhtımlarda ve arka sokaklarda yatıyorlardı. Rusya'da milis diye adlandırılan polis suça karşı savaştan çoktan vazgeçmişti. Sadece suçluları yakalayıp geldikleri yerlere giden trenlere yüklemeye çalışıyorlardı. Ama gidenlerden daha çok insan yiyecek ve yardım peşinde gelmeyi sürdürüyordu. Birçoğu Moskova sokaklarında dilenmeye ve ölmeye mahkumdu. 1999 ilkbaharı başlarında Batı dipsiz kuyuya para dökmekten sonunda vazgeçmişti. Yabancı yatırımcılar, hatta bunlardan mafya ile ortaklık kuranları bile ülkeyi terk ettiler. Rus ekonomisi umutsuzluk ve çaresizlikten can çekişiyordu. O sıcak yaz gününde hafta sonunu geçireceği evine giderken Başkan Çerkasov'un karşısındaki manzara buydu. Şoför Usovod'un ilerisinde Moskva Nehri kıyısındaki Daça'ya giden yolu biliyordu. Hava orada ağaçların altında daha serindi. Yıllar önce Sovyet Politbürosu kodamanlarının nehrin bu dönemeci boyundaki ormanlarda daçaları vardı. Rusya'da belki çok şey değişmişti ama her şey değil. Benzin pahalı olduğu için trafik seyrekti. Yanlarından geçen kamyonlarda simsiyah dumanlar kusuyordu. Arhangelskoye'den sonra yazın sisi içinde köprüyü geçtiler ve arkalarında bıraktıkları kente doğru akan nehir yoluna saptılar. 5 dakika sonra Başkan Çerkasov zor soluk aldığını fark etti. Arabanın kliması çalıştığı halde arka pencereyi açan düğmeye bastı ve doğanın temiz havasını solumaya çalıştı. Ama hava sıcaktı, solumasına bir yararı olmadı. Cam bölmenin ötesindeki ön koltukta oturan şoförle muhafız hiçbir şey fark etmemişti. Pradelkino sapağı sağa düşüyordu. Bu hizadan geçerlerken Rusya başkanı sola doğru eğildi ve koltuğun üstüne yan devrildi. Şoförün ilk fark ettiği şey başkanın başının dikiz aynasından kaybolması oldu. Muhafıza bir şeyler söyledi, o da arkasını dönüp baktı. Mercedes bir an sonra yolun kenarına çekilmişti. Arkadaki Çayka da aynı şeyi yaptı. Eski bir Spetsnaz albayı olan güvenlik bölümünün başı ön koltuktaki yerinden atlayarak ileriye koştu. Öbürleri de ellerinde silahlarıyla yerlerinden fırlamışlar, bir koruma halkası oluşturmuşlardı. Ne olup bittiğinin farkında değillerdi. Albay özel korumanın arka kapısını açıp içerisine eğildiği Mercedes'in başına koştu. İçeriği görebilmek için muhafızı sert bir hareketle geriye çekti. Başkan yarı yarıya arkaya ve yana yatmıştı. Her iki eliyle göğsünü kavramıştı, gözleri kapalıydı, kesik soluklar alıp veriyordu. Birinci sınıf yoğun bakım donanımı olan en yakın hastane kilometrelerce uzaklıkta, Serçe Tepelerindeki bir numaralı devlet kliniğiydi. Albay arka koltukta bitkin yatan Çerkasov'un yanına geçti ve şoföre bir U dönüşü yaparak çevre yoluna çıkmasını emretti. Şoför bembeyaz bir yüzle denileni yaptı. Albay cep telefonundan kliniği aradı ve bir ambulansın onları yarı yolda karşılamasını istedi. Randevu yarım saat sonra çift yönlü otoyolunun ortasındaydı. Sağlık görevlileri baygın adamı limuzinden ambulansa naklettiler ve 3 araçlı konvoy kliniğe doğru yarış temposunda yol alırken ellerinden geleni yaptılar. Kliniğe varılınca başkan görev başındaki en kıdemli kalp uzmanına teslim edildi ve yoğun bakım ünitesine koşturuldu. Orada ellerindeki en modern ve en iyi aygıtlara başvurdular ama çok geç kalınmıştı. Monitörün ekranında düz çizgi uzayıp gidiyor, tiz bir vızıltı kulakları tırmalıyordu. Başhekim saat 4:10 doğrulup başını salladı. Defibrilatörü çalıştıran adam geri çekildi. Albay cep telefonunda birkaç numaraya bastı, telefonun 3. çalışında biri yanıt verdi. Albay beni hemen başbakanın bürosuna bağlayın dedi. 6 saat sonra Karayipler'in çalkantılı yüzeyinde yol alan Fox Lady dönüş yolculuğuna geçiyordu. Arka güvertede gemici Julius olta iplerini içeri çekti ve kamışları kaldırdı. Tam günlük charter gerçekten verimli olmuştu. Julius donanımı yerlerine kaldırırken Amerikalı çift iki kutu bira açarak tentenin altında susuzluğunu gidermeye çalıştı. Balık ambarında 20'şer kiloluk iki Wahoo ile bir iki saat önce 10-15 kilometre uzakta sazlığın arasında gizlenen yarım düzine iri Dorado vardı. Kaptan o sırada teknenin rotasını adalara çevirdi. Fox Lady'nin bir saatten kısa zamanda kaplumbağa koyuna gireceğini hesaplıyordu. Jirinovski liberal demokratların lideriyken parti karargahı Stratenka sokağının biraz ötesinde balık yolundaki harap bir binadaydı. Çılgın Vlad'ın garip huylarından habersiz olan ziyaretçiler buranın ne kadar sefil bir yer olduğunu görerek şaşıyorlardı. Duvarların alçıları dökülüyor, pencerelerden demagogun sinek pisliği içindeki iki posteri görülüyordu. Bu yerin belki 10 yıldır silinip süpürülmediği belliydi. Çentikli kara kapıdan içeri girenler kendilerini karanlık bir holde buluyorlardı. Üstelik buradaki bir bölmede liderin portresiyle süslü tişörtler ve destekleyicilerinin mecburen giydikleri siyah deri ceketlerden satılıyordu. Pis bir kahverengiye boyalı merdivenle çıkılan birinci kat sahanlığında suratsız bir muhafız her gelene ziyaret nedenini soruyordu. Verdiği yanıt tatmin edici bulunursa ancak bu takdirde ziyaretçi kentte olduğu zamanlar Jirinovski'nin ziyaretçilerini kabul ettiği yukarı kattaki berbat odalara çıkabiliyordu. Binanın içinde güm güm rock müziği çalıyordu. Eksantrik faşist bu imajın bir kodamanı değil, bir halk adamını yansıttığı gerekçesiyle karargahını burada tutmayı yeğliyordu. Ama Jirinovski şimdi çoktan gitmiş, Liberal Demokratik Parti'de öbür sağ uç ve neofaşist partilerle birleşerek Vatansever Güçler Birliği'ni yani VGB'yi oluşturmuştu. Bu birliğin tartışmasız lideri Igor Komarov'du ve o çok farklı bir adamdı. Bununla birlikte oylarını almak istediği yoksullarla yersiz yurtsuzlara Vatansever Güçler Birliği'nin pahalı merakları olmadığını göstermek için balık yolundaki binayı muhafaza etmiş ama özel bürosunu başka yere taşımıştı. Mühendis olan Komarov komünizm döneminde ülkesine hizmet etmiş fakat komünistler hesabına çalışmamıştı. Yeltsin döneminin ortalarındaysa politikaya atılmaya karar vermişti. Parti olarak liberal demokratları seçmiş, ayyaşlığı ve seks hikayeleri nedeniyle Jirinovski'yi içinden hor görmesine karşın arka plandaki sessiz çalışmaları ona partinin iç meclisi Politbüro'nun kapılarını açmıştı. Bu konumdayken sağ uç partilerin liderleriyle yaptığı gizli görüşmeler sonucunda bütün sağ uç unsurları VGB'nin şemsiyesi altında birleştirmişti. Bu emri vakiyle karşılaşan Jirinovski istemeyerek de olsa VGB'nin varlığını kabul etmiş ve ilk birleşik oturumuna başkanlık etmek gibi bir tuzağa düşmüştü. Bu meclisin aldığı karar onun istifa etmesini gerektirmişti. Komarov liderliği kabul etmemiş ama bu konumun bir hiçe, hiçbir karizması olmayan, örgütleme yeteneği de kıt olan bir adama verilmesini sağlamıştı. Bir yıl sonra VGB'nin uğradığı düş kırıklığından yararlanarak geçici lideri görevinden uzaklaştırmış ve liderliği üstlenmiş bulunuyordu. Vladimir Jirinovski'nin kariyeri artık son bulmuştu. 1996 seçimlerinden iki yıl sonra gizli komünistler sahneden silinmeye başlamışlardı. Bunların destekleyicileri büyük ölçüde orta yaşlılardan ve yaşlılardan oluşuyor, bu kişiler bağış toplamakta zorlanıyorlardı. Büyük bankerlerin desteği olmayınca üyelik aidatları yeterli olamıyordu. Sosyalist Birliğin parası ve çekiciliği kalmamış sayılırdı. 1998'e doğru Komarov sağ ucun tartışmasız lideriydi ve Rus halkının giderek artan çaresizliğini koz olarak kullanma durumundaydı. Bununla birlikte bütün bu yoksulluğun ve yıkımın yanı sıra etrafta insanın gözlerini kamaştıracak bir zenginlikle dikkati çekiyordu. Varlıklı olanların çok parası vardı, hem de döviz olarak. Upuzun limuzinlerin içinde sokaklardan geçiyorlardı. Zil fabrikası artık üretim yapmadığı için bu arabalar Amerikan ya da Alman malıydı. Ve çoğu kez onlara yolu açan motosikletli öncülerin eşliğinde yol alıyorlar, hemen arkalarında da korumalarla dolu ikinci bir araba tarafından izleniyorlardı. Bolşoy'un lobisinde, Metropol ve National'ın barlarında ve lokantalarında her akşam yanlarında samur ya da vizon kürklere bürünmüş, Paris parfümü kokan, pırıl pırıl elmaslarıyla göz kamaştıran metresleriyle görülebiliyorlardı. Bunlar her zamankinden daha zenginleşmiş olan kodamanlardı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 13.